26. ayrım, sayfa 255. Hürşah Rostov'a cevap vermedi. Elindeki iplikleri büyük bir titizlikle mendilin dört köşesine ayrı ayrı bağladıktan sonra mumluktan bir mum alıp ipliklerden her birini muma bağladı. Rostov ve Tubek merakla onu izliyorlardı. Hürşah mendili birkaç kez katladıktan sonra yukarı fırlattı. Kubbeye kadar yükselen mendil bir anda açılarak şişti. Rostov ve Tubek mumun yere çakılacağını düşünürken mendil bir kelebek gibi süzülerek yere indi. Hürşah onları yerden kaldırıp arkadaşlarına gösterdi. Eğer buradan nasıl kaçacağımızı hala anlayamadıysanız zindanı hak ediyorsunuz demektir. Rostov mendil ve mum deneyini ilginç bulmuştu. Yerinden doğrulup ayaklarını sarkıtarak sedirin kenarına oturduktan sonra "Bizim mum misali uçurumdan aşağı atlamamızı mı istiyorsun?" dedi. Evet, bunun işe yarayacağına gerçekten inanıyor musun? Neden inanmayayım ki Rostov? Bu bir hesap kitap işidir. Uçurumun derinliği, ipin uzunluğu, bezin genişliği ve bizim ağırlığımızla ilgili bir denge olayı ile karşı karşıyayız. Ayrıca kalenin burcundan esen rüzgarın ırmak yönünde olduğunu da unutmayın. Bu durum uçuşumuzu kolaylaştıracaktır. Rostov sol elini kaşına götürüp düşünmeye başladı. Aklına yattığı işleri düşünürken hep böyle yapardı. Bu çılgın adamın düşünceleri aklına yatıyordu ama kafası bazı sorulara takılıyordu. Hürşah'a dönerek "Biz mumdan ağırız. Kayalara çakılmamak için yeteri kadar sağlam ve uzun iple geniş kumaşı nereden bulacaksın?" diye sordu. Hürşah oldukça sakin ve kendinden emin görünüyordu. "İpleri kilimden sökeceğiz." Bu kez lafa karışan Tubek, "Yeterince sağlam mı?" dedi. "Bizim işimizi görür. Her birimizin 3 kulaç boyunda 8 iplik sökmesi yeterli. Ağırlıkları dengeleyecek kumaşa gelince, nöbetçilerin oturdukları bölmede Çin işi 4 ince halı var. Her birinin eni ve boyu 10 adıma yakındır. Tam bize göre 8 ipliğin 8 ucunu halıların 8 köşesine, diğer uçlarını da koltuğumuzun altından getirip göğsümüze yakın bağlayacağız. Artık uçuşa hazırız demektir. Kendimizi uçuruma bırakınca rüzgar arkamızdan estiği için kolayca kayalıkları aşıp ırmağa ineceğiz. Böylece sert düşüş bile yapsak zarar görmeyeceğiz." "Rüzgar sürekli aynı yönde mi eser?" diye sordu Tubek merakla. "Tüm gece boyu bizim planımıza uygun eser ama güneşin doğuşuyla birlikte yönü değişir." Tubek bir konuyu anlayamamıştı. "Diyelim ki ırmağın üstüne geldiğimiz halde suya inemeden halımız bizi alıp götürdü. Böyle bir ihtimali düşündün mü?" diye çok önemli bir soru sordu. "Tabii," dedi Hürşah. "Irmağın üzerine geldiğimiz halde hala havadaysanız hançerlerinizle iplerini kesmeniz yeter. Bu durumda 5-6 kulaç derinliğindeki bir ırmağa çivileme atlamış olursunuz. Fakat hesaplarımla yanılmam, ipleri kesmeye gerek kalmadan suya yumuşak iniş yapacağız. Nasıl, aklına yatıyor mu?" Tubek'in tereddüt ettiği bir durum kalmamıştı. "Tamam, benim için sorun yok." Plan Rostov'un da aklına yatıyordu ama her şeyin bu kadar kolay olması kafasını karıştırıyordu. Ayrıca her şey bitmiş değildi. Hala bazı pürüzlerin olduğunu düşünüyordu. "Daha önce böyle bir şeyi hiç denedin mi?" diye sordu Hürşah. "Hayır." "Peki deneyeni gördün mü?" "Hayır, ama iki kişinin denediğini tarih kitaplarından okudum. Bunlardan ilki Farablı İsmail Cevheri isimli bir Türktü. Diğeri ise Siracettin Doğulu isimli başka bir Türktü. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Aslan, Rum Kaiseri Manuel Komnenos'un davetlisi olarak İstanbul'a gitmişti. Kaiser, sultanı görkemli bir törenle karşılayıp şerefine çeşitli gösteriler tertiplerken, bu gösterilerin birinde sultanla birlikte gelen Siracettin, hipodromdaki dikili taşın hepsine tırmandı. Tepesine tırmandı. Üzerinde ipekten uzun bir elbise vardı. Herkesin merak ve heyecan dolu bakışları altında gözlerini kapayıp kollarını yana açtı, rüzgarın elbiselerini şişirip kendisini havalandıracağını düşünüyordu. Bu sırada lafa karışan Rostov, "Her iki çılgın Türk'ün uçacağım derken yere çakılıp sizin tabirinizle rahmetli olduğunu biliyor muydun?" dedi. "Biliyorum tabii ama bunlar bir süre havada kalacaklarını söylemişlerdi, söylediklerini de yaptılar. Ölmeleri basit bir hesap hatasıydı. Peki bizim de rahmetli olmayacağımızın garantisi var mı?" "Biz tarihten ders aldığımız için hesap hatası yapmayacağız. Garanti istiyorsan söyleyeyim. Önce ben atlayacağım. Bana bir şey olursa siz geri dönersiniz." ''Ufak bir sorunumuz var.'' dedi Rostov. ''Neymiş?'' diye sordu Hürşah merakla. ''İnmeyi düşündüğümüz ırmağın timsahlarla dolu olduğunu biliyor muydun?'' ''Elbette. Başka şeyler de biliyorum.''
''Başka şeyler mi?''
''Evet. Ne gibi?'' ''Bizim Alamut'ta çok zengin bir kütüphanemiz vardır. Orada karıncadan deveye, yılandan timsaha, her hayvanı her yönüyle inceleyen çok değerli kitaplar bulunur. Boş zamanlarımda onların çoğunu okudum. Bu arada senede birkaç kez timsah avına çıktığımı da söylemeliyim. Demem o ki, timsahlarla ilgili kimsenin bilmediği birçok şey biliyorum. Irmak kuzey-güney yönünde akar. Timsahlar avlanmak için gündüzleri ırmağın kuzeyine, yani kaynağına doğru giderler. Orası bir bakıma onların avlağıdır. Akşama kadar avlakta kalır, akşam olup güneş battıktan sonra da ırmağın akış yönüne doğru yüzerler. Avlakta birkaç yorgun ve yaşlı timsah kalır sadece. Anlayacağınız bu saatte nehir güvenlidir. Fakat yine de avlaktaki yorgun timsahlardan biri veya ikisi yeterince dinlendikten sonra gecenin bu saatinde ender de olsa dönüş yolculuğuna çıkabilir. Bunların boyları Nil timsahları gibi büyük değildir. İki kulacı geçmez. Bizim Tuğbek onlardan hem uzun hem güçlüdür. Giderken yanımıza 5 karış uzunluğunda iki ucu sivri birer sopa alacağız. Yattığımız sedirlerin ayakları bu iş için çok uygundur. Eğer bir timsahla karşılaşırsanız ki ben pek sanmıyorum ama yine de olmaz demeyip tedbirde hata yapmamalıyız. Size yaklaşan bir timsah eğer toksa ağzı açık gelir. Fakat buna aldanmamak lazım. Tok da olsa timsahlar taze ete dayanamazlar. Size yaklaşmaya çalışan böyle bir timsah görürseniz elinizdeki sopayı onun ağzına dik olarak koyun. Hayvan çenesini kapatmaya çalışacağından ağzındaki sopanın sivri ucu damağına batacak ve ondan kurtulmak için su yüzeyinde epeyce çırpınıp duracaktır. Bu arada bizim yüzerek karaya çıkmak için yeterli zamanımız olacaktır. Eğer bize yaklaşan timsahın ağzı kapalıysa bu durumda en güçlümüz Tuğbek, timsahın uzun çenesini güçlü kolları arasına alıp sıkıştırırken ben yetişip iki gözünün ortasına hançeri saplayacağım. Bu nokta doğrudan beyne gideceğinden ilk darbede hayvan ölür dedikten sonra Rostov'a bu kadar yeter mi diye sordu.
Yalnız bir sorun var dedi Rostov.
Yine mi?
Evet.
Nedir o? Önümüzdeki 7 kapıyı ve nöbetçileri nasıl aşacağız? Önümüzde sadece 1 kapı var. Ahmet ve arkadaşlarını ikna edince sorun kalmayacak.
Rostov şaşırmıştı.
Yani sen şimdi Ahmet ve arkadaşlarını ikna edeceğini ve onların bizi buradan çıkaracaklarını mı söylemek istiyorsun?
Aynen. Dediğin gibi.
Rostov'un şaşkınlığı devam ediyordu. İnanmıyorum buna, dedi. Hürşah kendinden emin bir sesle inansan iyi olur dedikten sonra Tuğbe'ye döndü. Son kararın nedir? Tamam dedi Tuğbek hiç tereddüt etmeden. Bu kez Rostov'a dönerek bir kerecik olsun tacir gibi değil de savaşçı gibi düşün. Ne istiyorsun diye sordu. Tamam dedi Rostov. İyi o zaman. 3 kişi olduğumuza göre adam başı 8'den 24 parça iplik çekin kilimlerinizden. Ben de nöbetçileri ikna edeyim. Yaklaşık 1 saatimi alır.
1 saatini mi? Dedi Rostov.
Evet, onları ikna etmek seni ikna etmekten kolaydır. Bana hiç öyle gelmiyor. Onlar zeka yönünden biraz sorunlu. Kalenin emiri gelip bizim için bunları serbest bırakın dese bırakmazlar. İlla da zindan ağası Yusuf Ziya'nın gelmesini beklerler. Nasıl birilerini ikna etmeye çalıştığının farkında mısın? Dedi Rostov. Hürşah oldukça rahattı. Özgüveninin çok yüksek olduğu her hareketinden belli oluyordu. Merak etme. Herkesin anladığı bir dil vardır. Haydi, iş başına diyerek demir kapıya doğru yürüyüp parmaklıklardan dışarı bakmaya başladı. Nöbetçilerin keyfine diyecek yoktu. Önlerindeki masanın üstünde içerisi patlamış mısır dolu küçük bir sepet vardı. Masanın arkasındaki uzunca kanepede oturup mısır yiyip sohbet ediyorlardı. 1 saatten beri sohbetin konusunu geçen yılki at yarışları oluşturuyordu. Emir'in oğlunun düğünündeki yarışmayı anlata anlata bitiremiyorlardı. Ahmet Gülnar isimli beyaz küheylanın Palmira'dan geldiğini söylüyordu. Sohbet Emir'in oğlu Muhsin, Gülnar ve Palmira kelimeleri etrafında dönüp duruyordu. Sohbetin bir yerinde Hürşah selamün aleyküm dedi nöbetçilere. Bir anda ortalık sessizleşti. Ahmet suratını asarak öfkeyle ne diyorsun be diye bağırdı. Hürşah oldukça sakindi. Selamün aleyküm dedim Ahmet ağam dedi gülümseyerek.
Ağam kelimesi Ahmet'in hoşuna gitmiş olmalı ki öfkeli sesi biraz yumuşamıştı. Mahkumların bizimle konuşması yasak. Ahmet ağam, ben konuşmuyorum ki, sadece Allah'ın selamını verdim. Tamam, aleyküm selam. Şimdi kapa çeneni. Hürşah vazgeçecek gibi değildi. Biraz mısır istesem bu konuşma sayılır mı? Ahmet'in suratı asıldı. Sayılmaz ama mısırımız fazla değil. Kendimize zor yetiyor. Hürşah gülümseyerek, geçen yıl Palmira'daydım deyince nöbetçilerin bazıları ne diye sordular. Ahmet yine kızmıştı. Sana bizimle konuşmanın yasak olduğunu kaç kere söyleyeceğim? Ahmet ağam, ben sizinle konuşmuyorum ki. Kendi kendime konuşuyorum. Ahmet çabuk öfkeleniyordu ama ağam sözünü duyunca da gevşiyordu. Ne işin vardı Palmira'da senin? Diye sordu Hürşah'a. Emir'in seyisiydim. Muhsin'in atlarına bakıyordum, dedi. Hürşah adamların zayıf yönünü yakalamıştı. Gülnar ve Muhsin sözü onların ortak heyecanıydı. Ahmet heyecanını yenemeyerek, Palmira'da olduğuna göre mutlaka Gülnar'ı da görmüş olmalısın, dedi. Gülnar daha doğmamıştı ama onun annesini gördüm. Annesini mi diye heyecanla sordu Ahmet. Evet, annesini. Nöbetçiler konuşma yasağına pek aldırmıyorlardı. Gülnar muhabbeti her şeyin önüne geçmişti. Ahmet, anne kısrak nasıldı diye sordu heyecanla. Anne kısrak müthişti. Rengi süt gibi bembeyazdı. Alnında siyah bir leke vardı. Ona baba lekesi diyorlardı. Baba lekesi mi? Dedi Ahmet merakla. Evet, baba lekesi. Neden baba lekesi diyorlardı ki? Çünkü babası simsiyah bir Palmira atıydı. En önemlisi de denizden gelmişti. Nöbetçiler nefeslerini tutarak dinliyorlardı. Ahmet hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çalışırken, denizden mi? Diye sordu heyecanla. Evet, denizden. Gülnar'ın annesiyle tanıştıktan sonra yeniden denize girip bir daha ortaya çıkmadı. İşte Gülnar'ın alnındaki siyahlık ondan kalmadır. Hürşah nöbetçileri yavaş yavaş istediği kıvama getiriyordu. Yumuşak bir ses tonuyla, emirin oğlu Muhsin anne kısrağı sularken ona şarkı söylerdi. Anne kısrak cins bir attı. Efendisi gelip şarkı söylemeden su içmezdi. Muhsin'i yakından gördün mü? Dedi Ahmet. Evet, Muhsin'i çok yakından gördüm. Sizin gibi boylu poslu, baba yiğit biriydi, dedi Hürşah. Muhsin'e benzetilmek Ahmet'in hoşuna gitmişti. Bu açıkça belli oluyordu. Doğrusu Hürşah da dilini çok iyi kullanıyordu. Muhsin'in ana kısrağı sularken söylediği şarkı kelimesi kelimesine aklımdadır. Dinlemek ister misiniz? İyi olur, dedi Ahmet heyecanla. Muhsin sevgili atına her gün ayrı bir şarkı söylerdi, deyince Ahmet merakla, neden ki, diye sordu. Çünkü onun babası deniz atı, dedi Hürşah. Ahmet de arkadaşlarına dönüp, tabii deniz atı, dedi ciddi bir ses tonuyla. Hürşah, önce Perşembe şarkısından başlayalım, diyerek yumuşak bir sesle eski bir Arap ezgisini mırıldanmaya başladı. Şarkı huzuru ve sükuneti çağrıştıran Hüseyin'i makamda ilerliyordu. Söyleyenin de sesi oldukça etkileyiciydi. Perşembe şarkısı bir süre aynı makamda gittikten sonra onu Cuma şarkısı izledi. Cuma şarkısı Zirgüle makamında uyku getirici ve rahatlatıcı bir ezgiydi. Hürşah bir süre buna devam etti. Nöbetçilerde esneme belirtileri başlamıştı. Hürşah onların uyumasını istemiyordu. Bunun için Rast makamına geçti. Bu makam neşe ve hareketi çağrıştırıyordu. Dinleyiciler üzerinde etkisini hemen göstermişti. Hürşah, Farabi, İbn Sina ve Kinidi'yi okumuş, insan ruhiyatı ile sesler arasındaki bağlantıyı ve bunların ilmini öğrenmişti. Bir demirci ısıtma ve soğutma ile demire şekil verebiliyordu. İnsan ruhunu şekillendirmek için de onu önce yumuşatıp sonra sertleştirmek gerekiyordu. Makamlar da bu işe yarıyordu. Rast makamı ile son parça bittikten sonra Hürşah, yiğit nöbetçiler, size Gülnar ve Muhsin'le ilgili bir sırrı söylemek istiyorum, dedi. Ahmet heyecanlanmıştı. Sırrı mı, diye sordu. Evet, sırrı. Birkaç güne kadar öldürüleceğime göre söyleyeyim de hakkı üzerimde kalmasın, dedi. Neymiş o, dedi Ahmet merakla. Hürşah üzgün bir dille anlatmaya başladı. Ana kısrağın 7 altınlık bir adağı vardı. Muhsin onları bana teslim ederek ihtiyacı olan birilerine vermemi istemiş, ben de kabul etmiştim. Fakat insan ne oldum değil ne olacağım demeliymiş. Başıma bu iş gelince sözümü yerine getiremedim. Adağın yerini bulması lazım. Gülnar'ın kem gözlerden korunması için bu gereklidir. Doğru, yerine gitmesi lazım, dedi Ahmet. Altınlar yanımda, dedi Hürşah. Size teslim etsem onu hak eden birilerine verir misiniz?
Elbette, dedi Ahmet. Yalnız Muhsin'in bir şartı var.
Neymiş o, diye sordu Ahmet merakla.
Hürşah cebinden çıkardığı bir mendili parmaklarının arasından Ahmet'e fırlatırken, bu Muhsin'in mendili, dedi. Nöbetçiler şaşırmıştı. Muhsin'in mendilini açtılar. Üzerinde iç içe çizilmiş parlak, siyah, yuvarlak çizgiler vardı. Bakarken insanın gözünü yoruyordu. Ahmet, bu ne olacak, diye sorunca Hürşah, inandırıcı bir ses tonuyla, onu karşınızdaki duvara asın, dedi. Ahmet hemen yerinden kalkıp oturdukları kanepenin karşısındaki duvara onu astı. Hürşah dikkatle izliyordu. Şimdi git arkadaşların yanına otur, dedi. Ahmet gidip yerine oturduktan sonra Hürşah, en ortadaki noktaya dikkatle bakın. Ben önce cuma şarkısını söyleyip sonra da 100'e kadar sayacağım. Bu süre içinde en ortadaki nokta yeşil renge dönüşecek. Yeşil noktayı kim önce görürse altınları o alacak, dedi. Hepsi kanepeye oturup arkalarına yaslanarak noktaya bakıyorlardı. Hürşah cuma şarkısını uyutucu ve gevşetici buzruk makamında okumaya başladı. Şarkının sonuna doğru nöbetçilerde yavaş yavaş gevşeme belirtileri görülürken Hürşah da telkinlere başlamıştı. Şarkı bitmişti ama konuşmaların ninni söyler gibi aynı makamdaydı. Çok rahatsınız. Sanki bulutların üzerinde yüzüyorsunuz. Şu an altından ırmakların aktığı sırça bir köşkün bahçesindesiniz. Serin bir rüzgar yüzünüzü okşuyor. Vücudunuz iyice gevşedi. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. Göz kapaklarınız uyumak üzeresiniz. Uyuyorsunuz. Bu telkine aynı makamda bir süre devam etti. Nöbetçiler iyice kendilerinden geçmiş, dünya ile bağlantıları kesilmişti. Hürşah dikkatle onlara baktı. Her şey istediği gibi gelişmiş, telkin amacına ulaşmıştı. Son cümlelerini söylemesi gerekiyordu. Şimdi 30'a kadar sayacağım. Tam 30 dediğimde rahat bir uykuya dalıp benden başka kimsenin sesini duymayacak ve yarın sabah bu yaşadıklarınızın hiçbirini hatırlamayacaksınız, diyerek sözlerini bitirdikten sonra Ahmet, oturduğun yerden kalk ve buraya gel, dedi. Ahmet hemen yerinden kalkıp ağır ağır kapıya yaklaştı. İyice yaklaşınca dur, dedi. Ahmet durdu. Şimdi kemerinden anahtarını çıkar, bu kapıyı aç, dedi. Tuğbek ve Rostov'un şaşkın bakışları altında Ahmet hiç konuşmadan anahtarı çıkarıp kapıyı açtıktan sonra Hürşah emredici bir sesle ''Şimdi anahtarını kemerine tak ve git yerine otur.'' dedi. Ahmet hemen emri yerine getirip kanepeye otururken Rostov hayretle ''Bu nasıl büyü?'' diye sordu. ''Büyü değil, sonra anlatırım.'' dedi Hürşah. ''Haydi bir an önce buradan çıkalım.'' Nöbetçiler cansız heykeller gibi oldukları yerde kıpırdamadan otururken Hürşah ve arkadaşları camekanlı bölmeye gidip silahlarını kuşandılar. Sonra 3 halıyı seçip 8 köşesine 8 iplik bağlayarak 8 kez katlayıp üst üste koydular. Hürşah vakit kaybetmeden hançeriyle kilimlerden şeritler keserek kadın saçı şeklinde örüp uzun bir halat yaptı. Daha sonra masanın bir ayağını çıkarıp halatı tam ortasına bağlayarak Tuğbe'ye uzattı. Haydi hünerini göster. Tuğbek gerçekten işinin ehli biriydi. Şerit kemendi alır almaz sağ elinde toplayıp ilk atışta kubbedeki hava deliğinden geçirmeyi başardı. İlk çıkışı Hürşah yaptı. Peşinden halıları yukarı çekti. Daha sonra Rostov'la Tuğbek çıktılar. Yukarısı çok rüzgarlı, etraf ise zifiri karanlıktı. Yine de ihtiyatlı davranıp kubbeleri siper alarak burca 5 adım kalıncaya kadar ilerlediler. Hürşah halının ucundaki ipleri arkadaşlarının koltuk altlarından geçirerek göğüsleri hizasında bağladı. Halıları usulünce 4'e katladıktan sonra aynı şekilde kendisi de hazırlandı. Şimdi sıra atlamaya gelmişti. 26. ayrımın sonu. Sayfa 266.